12. bölümün son ayeti, 21. ayet. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Ve demiştim ki, çok güzel. Peki biz kötülüğü iyilikle nasıl yeneceğiz? Biraz düşünün bakalım dedim üzerinde. Belki sizlerin de vaaz içerisinde katkılarınız olur. Sizlerden de bir şeyler öğrenmiş olurum ben de. Onun için sormuştum. Nasıl kötülüğe yenilmeyeceğiz, kötülüğü iyilikle yeneceğiz? 12. bölümü açıyoruz. Romalılar 12. bölümü açıyoruz. 12. bölümün 21. ayeti bizim bugünkü konunun anahtar ayeti. Ama ben size onunla yetinmeyeceğim. 12. bölümün 14. ayetinden 21. ayetine kadar olan kesimi size okumak istiyorum sevgili kardeşler. İsterseniz değişiklik olsun, kalkalım ayağa. Nasıl olsa oturtacağım sizi. Umarım 5'e kadar bitireceğiz. Keşke diğer kardeşler de olsaydı çünkü hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. 12. bölümün 14. ayeti şöyle diyor. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin, tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe, kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Demek ki barış içerisinde yaşamak o kadar kolay bir şey değil. Yani yapabildiğimiz oranda, elimizden geldiğince dediğine göre yapabildiğimiz oranda barış içerisinde daha doğrusu barışın sahibi olan kişiler barıştırmaya, barış içerisinde olmaya devam eden kişiler olmamız lazım. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Bir dua edelim. Belki Alper dua edebilir misin? Almanca da edebilirsin. Rab sözü açsın bize. Ha? Tamam, o yüzden Sami yapsın. Ben birazcık alışasın diye. Evet Sami, bir dua et bizim için. Amin. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Gerçekten Sami'nin de ifade ettiği gibi bu sözler harika sözler dememek mümkün değil. Gerçekten çok değerli, ciddiye almamız gereken, uyarıcı, bina edici sözler. Ben çok iyi anımsıyorum. Yıllar önce Hatice ve Vakkas abi Neubulah'ta otururlarken haftada bir kez hepinizde yaptığım gibi onlarla da kutsal kitap çalışması başlatmıştım. Orada bir aile ziyarete gelmişti. Ve o aile ziyarete geldiğinde orada sohbet içerisinde ben bu 12. bölümü açıp 9. ayetten sona kadar okumuştum. Ve Vakkas abi çok büyük bir heyecan duymuştu. Ve o kadar büyük bir heyecan duydu ki hemen hemen diyebilirim ki sizler de tanık oldunuz buna. Bu toplulukta belki hiç abartmıyorum 1000 kez bu bölümü bize okuyarak bizlere anımsatmıştır. Yani onun için diyorum, gerçekten önemli, ciddiye alınması gereken sözler. Sadece bizler için değil tabii ki, insan olan her can için, yani insanım diyen her can için önemli, kulağa hoş gelen sözler. Kimse bunun tersini söyleyeceğini ben sanmıyorum. Ama kişinin hangi oranda yerine getirme konusunda başarı gösterdiği tabii ki koca bir soru işareti. Buradaki sözleri okuduğumuz zaman hangimiz acaba hangi oranda buradaki sözleri hayatımıza uygulayabiliyoruz? Ya da hayatımızın birer kopmaz birer parçası olaraktan becerebildik, yerine getirebildik. Şimdi konumuzun içerisine girerken yine bir olmuş olan, bir yaşanmış olan bir olayla konumuzun içerisine yavaş yavaş girmek istiyorum. Belki duymuşsunuzdur. 1950 yılında gerçekleşen Kore Savaşı. Duydunuz mu bunu tarihte? 1950 yılında Kore Savaşı olmuştu. Ama onun öncesinde Kore, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmış bir ülke değildi. Bütün bir ülkeydi. Ama 1945 yılında ne oldu? Orada Sovyet askerleri, askeri kuvvetler ne yaptılar? Kuzeye girdiler. Kuzeye girince Amerika da ne yaptı? Güneye girme ihtiyacı duydu. Ve sonuçta ne oldu? Güney ve Kuzey Kore olmak üzere Kore ikiye bölünmüş oldu. Ama 5 yıl süre içerisinde 1950 yılına gelindiğinde Kuzey Kore barışı bozdu. Nasıl bozdu? Güney Kore'nin Seul kentine girdiler. Kuzey Koreliler. Girince Amerika hemen Birleşmiş Milletleri devreye soktu. 16 ülke ile birleşerek, Türkiye de bunun içerisindeydi 1950 yılında. Türkiye de bu savaşa katıldı. 16 ülke Birleşmiş Milletler'le birlikte, 16 ülkeyle birlikte ne yaptılar? Güney'e girip savaş açtılar ve bu şekilde ikiye bölünmüş oldu. Şimdi bu size anlatacağım olay 1950 yılında Amerikan askerlerinin güneyde bulunduğu dönemde yaşanmış bir olay sevgili kardeşler. Bizim konumuza açıklık getirdiği için sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi savaş döneminde Amerikan askerleri orada üs kurduklarında onların hem temizlik işleri hem de yemek pişirme işlerini götürebilecek, yapabilecek oranın yerli gençlerinden kişiler kiralamışlardı. Yani Koreli gençleri, Güney Kore'de yaşayan gençleri, Amerikan askerleri kiraladılar. Askeri birlikleri hem temizlik işini halletsin hem de mutfakta onların yemek ihtiyaçlarını karşılasın diye. Herhalde bu tabii ki yine bir Koreli genci kiralıyorlar bu hizmet için. Herhalde genç Koreli genç olduğu için Amerikan askerleri biraz buna, bu gence soğuk şakalar yapmaya başlıyorlar. Soğuk şakalar. Ama hani biz deriz ya eşek şakası. Tam eşek şakası aslında. Her sabah adam, o genç delikanlı kalkmazdan önce mutfağa gidiyorlar. Mutfaktaki o fırın var ya, ocak. Ocağın tutma yerine vazelin yağı sürüyorlar. O düğmelere vazelin yağı sürüyorlar ki delikanlı kalktığında, sabah onu açtığında eli yağ bulaşsın, kirlensin diye. Yani şu eşek şakası. Ama bununla yetinseler bari. Gam yemeyeceğim. Bir de üstelik adamcağızın yattığı odanın kapısının üst kısmına bir kova su koyuyorlar. Çocuk kapıyı açınca kova küt kafaya, adam her sabah soğuk duş alıyormuş. Her sabah. Bununla da yetinseler bari. Bu da yetmiyor. Tabii ki adam ayakkabısını dışarıda çıkarmıyor. İçeride çıkartmıyor. Dışarıda çıkardığı için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ayakkabısını yer zemine vidalamışlar. Vidalıyorlar. Çocuk giyiniyor ayakkabıları. Tam yürüyecek küt aşağıya. Eşek şakası değil mi bu? Değil mi? Ama bu Amerikan askerlerinin bir şey dikkatini çekiyor. Biz bu kadar yamuk eşek şakaları yapmamıza karşın bu delikanlı bir kez bize gelip de ya neden siz bunu yapıyorsunuz diye hiçbir şey söylemiyor. Ve dikkatlerini çekiyor. Kendileri de tabii ki vicdan azabı çekiyorlar yürekten. Ulan biz yanlış yapıyoruz. Bu kadar da olmaz diyorlar. Ve şeye karar veriyorlar. Biz bu Koreli gençle konuşacağız. Koreli genci karşılarına alıyorlar ve konuşmaya başlıyorlar. Diyorlar ki biliyorsun senin bu yaptığımız şakalardan hoşlanmadığını çok iyi biliyoruz. Ama sana söz veriyoruz ki bundan sonra kesinlikle bu tür şakaları yapmayacağız. Tabii ki bizim Koreli genç onların yüzüne böyle masum, bir suçsuz bir kişi nasıl böyle masum masum bakar, masum masum bakarak, gözlerin içerisine bakarak şöyle diyor. Her sabah artık o kollar yağlanmayacak değil mi? Düğmeler de yağlanmayacak değil mi? Kesinlikle evet diyorlar. Bir daha biz bu işi kesinlikle yapmayacağız, sana söz veriyoruz. Ama diyorlar hani o kapının üstüne koyduğunuz su da olmayacak. Artık sabahları duş almayacağım değil mi? Ayakkabıma da vidayla yere bağlamayacaksınız değil mi? Diyorlar ki sana söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Kesinlikle bir daha bunları yapmayacağız. Genç delikanlı askerlerin yüzlerine şöyle bir tatlı bir gülümsemeyle bakıp o da onlara şöyle diyor. Öyleyse diyor bundan sonra çorbalarınızın içine tükürmek de olmayacak. Size söz veriyorum. Enteresan değil mi? Kötülüğe yenilme, kötülüğü tükürükle yen. Kaçımız böyle durumlar içerisine düştü? Sevgili kardeşler, kaçımız böyle durumlar içerisine düştü? Şimdi sizlere yapılan soğuk şakalar, kötü davranışlar ya da haksızlıklar karşısında ben eminim ki karşınızdaki kişinin çorbasına da çayına kahvesine tükürmediğinizden eminim. Bundan şüphem yok kesinlikle. Ama kesinlikle şunu yaptık. Ya da yaptınız. Surat yaptık. Farklı tutum içerisine girdik. Doğru mu? Yanlış söylüyor muyum? Tükürmedik ama surat yapıp farklı bir tutum içerisine mutlaka girmişsinizdir. Belki de o kişi eğer sizin etrafınızda değilse, o gıcık olduğunuz kişi, beğenmediğiniz kişi, mutlaka onun hakkında dedikodu yapıp eleştirdiniz. Doğru mu? Ya da haklılığınızı, haklı olduğunuzu kanıtlamak için kendinizi, yani sizi destekleyecek, davanızda haklı olduğunuzu gösterecek, sizi destekleyecek kişiler aradınız kendinize mutlaka. Bak ben ne kadar haklıyım. Bak o neler yaptı bana. Mutlaka bunu yaptınız değerli kardeşler. Ya da bazı kişiler bulup o kişiyi rahatsız etsin diye, sizi rahatsız eden kişiyi rahatsız etsin diye ben üzerine saldırtanları da anımsıyorum kendi hayatımda. Yani o sizi rahatsız eden kişiyi daha çok mahvedebilmek için bazı kişileri bileyleyip onun üzerine saldırtıyor. Böyle kişilerde ben tanık oldum. Bir Türkiye'de çok iyi anımsıyorum. Bir komşumuz vardı. Bizim ev müstakil bir evdi o zamanlar. Ama karşımızda 5 katlı bir bina vardı. Bu 5 katlı binanın 4. katında bir kişi oturuyordu, bir aile. Ama bu 4. katta oturan aile, aşağıda 3. katta oturan aileyle arası pek iyi değil. Kavga dövüş yapmıyorlar ama araları iyi değil. Ama her defasında şuna tanık oldum. Bu yukarıdaki aile, o zamanlar biliyorsunuz sofra yerken sofra bezini sererdik. Ekmek kırıkları olurdu sofra bezinin üzerinde. Balkondan çıkardı onu böyle aşağı silkerdi. Ya da kilim, küçük böyle kilimi çat çat böyle kadın aşağı o sevmediği komşusunun balkonuna silkerdi. Hoşuna gitmediği için. Ben şunu açıkça söyleyebilirim değerli kardeşler. Hoşunuza gitmeyen kişileri düşmanınız olarak görmediğinizi biliyorum. Yani hoşunuza gitmeyen birçok kişiler olabilir hayatınızda ama onları birer düşman olaraktan görmediğinizden eminim. Ama ben bir şeye tanık oldum. Bilgece bunu ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşler, bir yaşam deneyimi olaraktan. Nefret ettiğimiz, sevmekte zorlandığımız insanlar bizlerin onlardan nefret ettiğimiz oranda onların bizlerden nefret etmediğine tanık oldum. Anlaşıldı mı? Öyle bir şeye tanık oldum ki, diyelim ki ben Alper'den nefret ediyorum, değil mi? Ama fark ediyorum ki, görüyorum ki aslında benim Alper'den nefret ettiğim oranda Alper benden nefret etmiyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi biz genelde bu hoşumuza gitmeyen insanlar acı çektiği zaman seviniriz, değil mi? İnsanın doğasında olan bir şey bu. Başarılı olduklarında da böyle içimizi böyle yeriz. İstemeyiz onların başarılı olmasını. Öfkeleniriz. Ve çok enteresan bir şey. Barışma, ilişkiyi tekrar düzeltme söz konusu olduğu zaman ne hikmetse hep karşı tarafın bize gelmesini düşünürüz. Biz bu konuyu çok konuştuk Hatice kardeşle. Değil mi Hatice kardeş? Çok konuştuk. Gerçekten çok konuştuk. Ama aslında bizim onların ayağına gitmekle aslında son okuduğumuz kesimde ne diyor? Onları utanca boğarsın. Ne kadar net bir şekilde söylüyor. Değerli kardeşler, bunu içten söylüyorum. Övünmek açısından değil, yaşadığım için, birebir yaşadığım için söyleyebilirim. Ben iman ettiğimde, karar verdiğimde, şimdi hepimizin hayatında hoşuna gitmeyen insanlar var, değil mi? Benim de iki kişi vardı hayatımda hoşuma gitmeyen. Onları ben bir kaşık suda boğabilirdim. O kadar büyük bir kızgınlık, öfke vardı onlara karşı. Ama iman ettiğim zaman Rab yüreği değiştiriyor ya, onlar için dua etmeye başladım. Ve ben Recep olarak kesinlikle onların ayağına kadar gitmem mümkün olamazdı. Ama iman ettikten sonra ben onların ayağına kadar gittim. Onlar da haksız olmasına karşın birçok konuda, ben de haksızdım. Onlar da haksız olmasına karşın ben onların ayağına gittim ve onlardan özür diledim. Ve onlar bana dedi ki, sen kafayı mı yedin Recep? Onların gözünde ben kafa yedim. Ama Rabbin gözünde yapılması gereken ne ise doğru olan aslında onu yaptım. Ben bir kardeşle konuşuyordum. Bu kutsal kitapta bir ayet var, biliyor musunuz? Matta 19. bölümde diyor ki, komşunu kendin gibi seveceksin. Şimdi bu komşunu kendin gibi seveceksin lafını bu kardeş şöyle anlıyor. İmanlı komşumu, imanlı komşuyu kendim gibi seveceğim. Aslında alakası yok. Bu genel olaraktan bize söyleniyor. Yani insanlarla ilişkimizin, sevgimizin hangi noktada olması gerektiğiyle ilgili bir uyarı söz bu bizler için. Yani sadece imanlı komşular için değil, bütün genelde tüm komşularımız için geçerli olan bir söz. Matta 5. bölümde şöyle diyor Rabbimiz. 44. ayette. Matta 5. Bir kardeş Matta 5, 44'ü açsın. Bir kardeş de Luka 6. bölümün 28. ayeti açsın. Belki Matta 5:45'i Alper bize şey yapsın, bulsun. Reşit de Luka 6. bölümün 28. ayetini bize bulsun. Ne diyor 44. ayet? 45. Size 45, evet. 45, evet. Tamam, beraber.
Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin.
Ya, güzel. Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Luka 6 ne diyor? 28.
Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin.
Evet. Size hakaret edenler için dua edin. Şimdi ben bunun üzerine biraz böyle düşünürken aslında yürekten söylemem gerekiyorsa sevgili kardeşler, buradaki iki ayetteki sözler de insan doğasına tamamen ters ifadeler. Yani insanın doğasına tamamen ters düşen davranışlar. Bunların iki ayette de geçen ifadeler. Yani size zarar vereni düşünün. Sizden nefret edeni sevmek doğal bir davranış mı? Sorarım size. İnsanın doğasında var mı bu? Senden nefret edeni, hoşuna gitmeyen kişiyi seveceksin, onun için dua edeceksin, iyilik dileklerinde bulunacaksın. Mümkün mü? İnsan doğasına tamamen ters olan bir şey. Ama değerli kardeşler, iman aracılığıyla eski doğası, benliği değişmiş, yüreği değişmiş olan kişilerin aslında yerine getirebileceği davranışlar bunlar. Buna ben yürekten onaylıyorum. Eğer bir kişi Mesih'te ise yeni yaratıktır diyor ya. Yeni bir yaratık olan Rabbin çocuğu bu tür davranışları sergileme konusunda hiç de imkansız değil. Nasıl mümkün olabilir? İnsan açısından baktığımızda bunu başarmak mümkün değil. O zaman neye ihtiyaç var? Tanrısal güce ihtiyaç var. Yani tanrısal güç olmadan, tanrısal ruh, kutsal ruh yüreğimizde olmadan bunu başarmamız kesinlikle mümkün değil. Eğer sevgili kardeşler, ben hani etkilendiğim için bunu açıkça söylüyorum, kendisini de tanıdığım için bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Eğer tanrısal güç olmasaydı, Reşit kendisine tokat atan o adama güzel bir yumruk geçirirdi diye düşünüyorum. Çünkü kendisini çok iyi biliyorum. Kavga yapmasını seven, iyi dövüşen bir insandı. Burada paylaştı ya birkaç ay öncesi bir şey. Bir olay paylaşıyor. Birkaç hafta öncesi belki. O kadar fazla da değil. Ama ben eminim ki onun pasif kalması, davayı Rabbin eline teslim etmiş olması onun gücünden kaynaklanmıyor. Ancak onun yüreğinden gelen, onun yüreğinde konut kurmuş olan kutsal ruhun gücünden kaynaklanıyor sevgili kardeşler. O açıdan Tanrı'nın gücü olmadan diyorum, biz bunu başarmamız mümkün değil. Yunan bir düşünür var, çok iyi bildiğimiz Konfüçyüs diyorlar değil mi? Onun bu konuda çok ilginç bir sözü var. Şöyle demiş Konfüçyüs: sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma. Sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma. Bir de Yahudilerin çok tanınmış bir düşünürü var, yorumcusu. Hiller adında. O da buna yakın, bu altın kurala yakın, altın kurala yakın bir söz kullanıyor. Diyor ki, sana kötü olanı başkasına yapma. Eğer bir şey yapıyorsun, eğer o senin için kötüyse başkasına yapma. Sana kötü olanı başkasına yapma. Şimdi biz normalde baktığımız zaman bunda bir yanlış bir şey olmadığını görüyoruz. Yani altın kurala gerçekten de çok benziyor. Her ikisinin de söyledikleri. Ama aslında değil. Birazcık detaylı baktığım zaman çok ince bir fark var sevgili kardeşler. Şimdi dini önder ya da düşünür sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma demiştir. Yani sana kötü olanı başkasına yapmamaya çalışmak, uzak durmak mümkün. Doğru mu? Yani tekrar söylüyorum, sana kötü olanı başkasına yapmamaya çalışmak, geri durmak, uzak durmak mümkün. Ama İsa Mesih ise bakın ne diyor? Luka 6:31'de. Luka 6. bölüm 31. ayete bakıyoruz. İsa diyor ki burada, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, dikkat edin, insanların size davranmasını nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Şimdi aradaki fark nedir? Ne görüyorsunuz burada? Biri diyor ki sana yapmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. İsa da diyor ki insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aradaki fark nedir? Çok açık, aslında ince bir fark var burada. Ha, yakın, çok güzel. Çok güzel. Bak, biri yapmak ile ilgili, yani aktif bir durum söz konusu. Birisi de pasif, yapmamak ile ilgili sevgili kardeşler. Çok enteresan. Yani bir şekilde geride kalıyorsun bir düşünüre göre. Bir eylemde bulunmazken, pasif söz konusuyken, pasif olmak söz konusuyken Rabbimize göre tamamen tersi. Aktif durumda olman gerekiyor. Değerli kardeşler. Yani doğrudan harekete geçiyorsun ve o kişiye karşı bir eylemde bulunuyorsun. Şimdi şöyle düşünelim. Size söyleyeyim. Durumlar karşısında kaçınmak, geri durmak, uzak durmak, önem vermemek. Bu mu daha kolay? Yoksa harekete geçip o hoşuna gitmediğin kişiyi sevmek ve o kişi için dua etmek mi daha kolay? Demek ki Confucius'un ve o Hiller'in söylediği o kadar zor bir şey değil. Yani bazen biz hani toplum içerisinde deriz ya, aman bırak şeytan görsün yüzünü, değil mi? Ne yapıyoruz? Geri durmaya çalışıyoruz. Pasif oluyoruz. Görmezlikten geliyoruz. Duymazlıktan geliyoruz. Yani yapmamaya çalışıyoruz. Uzak duraraktan. Ama öbürü tamamen ters bir durum. Harekete geçiyorsun. İyilik diliyorsun. Ve o kişi için dua ediyorsun. Değerli kardeşler. İşte asıl zor olan İsa'nın dediği. Değerli kardeşler. Yoksa o düşünürlerin dediği o kadar bana göre zor değil. Çünkü ben kendi hayatımda da bunu gördüm. O kişinin yaptığı yanlışlığı görmezlikten geldim. Bakmamaya çalıştım ondan sonra. Ama o kişi için hiçbir zaman kalkıp da ben dua etmedim. İmansız haldeki durumumu ben söylüyorum. O kişiye kalkıp da gidip de yani örneğin o verdiğim örnekte o iki kişi, sevmediğim iki kişiye ben onların yaptığı hareketlere böyle duymazlıktan, görmezlikten geldim. O kadar zor değildi. Ama onun ayağına gidip onlar için dua etmek, Onlar için iyilik dilemek gerçekten çok çok zordu sevgili kardeşler. Belki diyeceksiniz çok doğal olaraktan. Ya Recep kardeş, tabii ki kürsüden bunu söylemek çok kolay ama yapmak, yerine getirmek, söylediğini uygulamak o kadar kolay bir şey değil. Ben emin olun ki sevgili kardeşler, size garanti veriyorum. Bizim Rabbimiz de bunun ne kadar zor olduğunu çok çok iyi biliyordu. Bu yüzden bunu başarabilmemiz için, bunu yerine getirebilmemiz için, yapabilmemiz için bize yardımcı, bize yol gösterici bir araç gösteriyor Rabbimiz. Nedir o? Bir araç gösteriyor. Bir yol gösteriyor bize. Rabbimiz biliyor bunun ne kadar zor olduğunu. Ama buna karşın bize zor olduğu için bize bir yol, bir çıkış yolu gösteriyor. Bunu yapabileceğimiz, başarabileceğimiz konusunda. Nedir o sevgili kardeşler?
Dua.
Dua değil mi? Bakın 44. ayette de, 5.44'te de ve Luka 6. bölümün 28. ayette de ortak olan iki söz kullanılıyor. Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Bu bir. İkincisi, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Görebiliyor musunuz? Dua edin ve dua edin. İki ayette de bize vurgulanan, açıklanan hakaret edenlere, edenler için, hakaret eden kişilere karşı onlar için dua etmek. Düşmanlarınız için dua edin diyor. O kadar kolay değil, değil mi? Düşmanlarımız için dua etmek.
Ama yüreğim
ya. Ben diyorum ki başlamamız gereken nokta bu. Dua. Değil mi? Tabii ki zor. Bak, başlamamız gereken nokta. Ben katılıyorum Alper'e, yürekten ve candan katılıyorum. Ama bakın, ben yaşadığım için söylüyorum. Siz bunu kendiniz deneyin. Dua etmeye başladığın zaman seni sevmeyen bir kişi için emin olun, hem senin değişimini Rab sağlıyor, onunla ilişki içerisine girmiş olduğun için dua aracılığıyla, hem de o dua ettiğin kişinin değişimini gerçekleştiriyor Rab. Dua aracılığıyla. Şimdi biz diyebiliriz tabii ki, ben düşmanım için ne için dua edeyim ki? Yani nefret ettiğim bir insan için dua etmem min bir anlamı var mı diye kendi kendimize sorabiliriz değerli kardeşler. Tabii ki buna yanıt vermek çok kolay. Ya tabii ki dua etmemiz lazım çünkü Rabbimiz bunu istiyor. Rabbimiz bunu istediği için dua etmemiz gerekiyor diye çok kolay bir şekilde yanıt vermemiz mümkün. Ama değerli kardeşler, Rabbimiz bir yönerge ya da bir talimat verdiği zaman her zaman o söylediği talimatın, verdiği talimatın, yönergenin arkasında her zaman bir nedeni var. Hani onu yapın, yapın dediği zaman onun arkasında her zaman bir gerekçe var. Bir gerekçe görüyoruz, bir neden görüyoruz. Neden düşmanım için dua etmem gerekiyor? Düşmanım için dua etmem gerekiyor çünkü düşmanlarım için dua gerçeğini, dua konusunda eğer ben başarı elde etmezsem, onlar için dua etmezsem benim onları sevebilmem kesinlikle mümkün olmayacak sevgili kardeşler. Dua etmezsem eğer. Romanlar 12. bölümde bakın. Şimdi 12. bölümde ben ayetler size okudum değil mi? Orada. O ayetlerde baktığınız zaman devamlı olarak yapmamız, yerine getirmemiz gereken davranışlar sıralanıyor. Sürekli. Baktığımız zaman, okuduğumuz ayetlerde. Ne diyor? Size zulmedenler için iyilik dileyin diyor. Bizim yapmamız gereken bir şey. Lanet etmeyin. Yine bizim yapmamız gereken bir şey. Sevinenlerle sevin. Ağlayanlarla ağla. Yine bizim yapmamamız gereken bir şey. Böbürlenme. Yani havalara girme. Bilgiçlik taslama. Kötülüğe kötülükle karşılık verme. Yine benim yapmamam gereken bir şey. Öç alma. Kötülükten tiksin. Yine Recep'in yapmaması gereken bir şey. Yani kötülükten tiksinmek benim yapmam gereken bir şey tabii ki. Birbirinize saygı göstermekle yarışın. Yine benim yerine getirmem gereken bir şey. Değil mi? Yarış halinde olmak. Saygı gösterme konusunda. Şimdi çok enteresan bir şey. Ben size sorsam. Kürtaja karşı mıyız? Karşıyız değil mi? Bir can yok ediliyor. Homoseksüelliğe karşıyız. Doğru mu? Homoseksüel hakkında duyduğumuz zaman, homoseksüellere biraz daha özgürlük verildiği zaman, işte erkek erkeğe evlenmeler izin verildiği zaman, kürtajlar olduğu zaman isyan bayrağını çekiyoruz, kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Doğru mu? Ama ben size başka bir soru soracağım. Hangimiz kürtaj yapan doktor için bugüne kadar dua etti? Kürtajı yapan doktor için ya da homoseksüeller için onlar için dua etti? Etmediniz değil mi? Ettiniz mi hiç? Etmediniz. Neden? Onlara karşı bir kızgınlık var. Onlara karşı ister istemez bir öfke var. O kızgınlık, öfke bizim dua etmemize ne yapıyor? Engel oluyor. Bakın, şimdi ben burada kelimelerle birazcık oynuyorum. İsa Mesih'in şu sözü söylemediğine dikkat edin. Düşmanlar için dua edin demiyor İsa. Yani şimdi şöyle düşünün. Düşmanlar için dua edin bir geneldir. Değil mi? Düşman için dua etmek ben de yapabilirim. Belki sen de yapabilirsin. Ama İsa bunu söylemiyor. Düşmanlar için dua edin. Böyle demiyor. Ne dedi? Ne okuduk orada? Düşmanlarınız için. Kişiselleşiyor. Yani sen kendi düşmanın için. Sen kendi sana düşman olan, senden nefret eden kişi için dua edeceksin. Genel anlamda düşmanlar için, o kötü insanlar için, o hoşumuza gitmeyen insanlar için dua etmek o kadar zor değil. Ama benim benden nefret eden, tamam mı? Ya da benim nefret ettiğim, benim kızdığım, benim düşman olarak gördüğüm kişi için dua etmem farklı bir şey. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Farkı görebiliyor musunuz? Yani düşmanlar için dua etmek, genel olarak dua etmek o kadar zor bir şey değil. Ama düşmanınız için dua edin dediğin zaman sen o zaman ne yapıyorsun? Karşına senin düşmanını alıyorsun. Ulan ben onun için nasıl dua edebilirim? Ama genelde Ahmet'in, Mehmet'in düşmanı için Rab sen ona yardım et, nefret etmesin, şunu et. Genel, çok kolay onu yapmak, onu söylemek. Ama o kişi senden nefret ediyorsa, onun sana karşı bir çirkin düşüncesi varsa o kadar kolay değil. O kişi için dua etmek sevgili kardeşler. Onun için sevmediğin, hoşlanmadığın biri için dua etmek tabii ki zor. Ama sevmediğin bir kişi için hem dua edip hem de çorbasına tükürmek çok daha zor. Onun için duanın altını çiziyorum. Dikkat edin. Sevmediğin, hoşlanmadığın biri için dua etmek tabii ki zor. Ama sevmediğin, hoşlanmadığın bir kişi için dua edeceksin, hem de onun çorbasına tüküreceksin. Bu mümkün mü? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Bunu açıkça söyleyin. Bu çok basit bir şey. Ben eğer sevgili kardeşler, düşmanım için dua edeceğim, hem de onun arkasında kötülük düşüneceğim. Bu mümkün değil. Sen dua ettiğin zaman Tanrı'yla ilişkiye giriyorsun. Doğru mu? Sen Tanrı'yla ilişki içerisine girdiğin zaman o dua dönemini anımsayın. Dua ettiğiniz dönemleri anımsayın sevgili kardeşler. İlişkiye girdiğin zaman o kurduğun ilişki hem senin yüreğinin değişimini sağlıyor, az önce ifade ettiğim gibi, hem de o dua ettiğin kişinin yüreğinin yumuşamasını, değişmesini sağlıyor. O açıdan diyorum, hem dua edeceksin hem de o kişinin çayına ya da kahvesine tüküreceksin. Bu kesinlikle mümkün değil. İnsan, düşünün, dua ederken, Rab ile ilişki içerisindesin, dua ediyorsun ve dua ederken bilgiçlik taslıyorsun. Bu mümkün mü ya? Başkasından nefret ediyorsun, bu mümkün mü dua ederken? Rab ile ilişki içerisindeyken, bu mümkün değil. Ben bunu kendi birey olaraktan gerçekten yaşadım. Çünkü dua etmeye başladığım zaman o Tanrı'nın, o Tanrı'yla kurmuş olduğum ilişki benim yüreğimi kırıyor. Benim yüreğimi eziyor. Benim yüreğimi o Tanrı'nın sunağın önünde, onun o huzurunda erimesine neden oluyor sevgili kardeşler. Bakın, yaşanmış bir olayla sizi teşvik etmek istiyorum. Gerçekten bu da yaşanmış bir olay. Ben bir Alman kardeşten bunu duydum. O anlattı buna 3-5 hafta öncesi. Kendisi de ERF televizyonundan bunu izlemiş. Yaşanmış bir olay. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz ama ben çok harika buldum. Ve duanın neden önemli olduğunu onaylayan güzel bir örnektir bu. Şimdi bir kadın kızıyla birlikte yaşıyor. Ve bir gün bir sokak diyelim eşkıyası tarafından kızı öldürülüyor. Tabii ki adam yakalanıyor, katil. Cezaevine atılıyor. Ve kadın doğal olaraktan ister istemez kızını kaybetmiş, değil mi? Yürek acılıkla dolu ve Tanrı'ya neden sorularını soraraktan İslam bayrağını çekmiş ve o kişiyi bulsa öldürecek. O noktada. Tabii ki aradan böyle birkaç ay geçtikten sonra herhalde kendisi de imanlı olduğu için yüreğindeki öfkenin, o kinin doğru olmadığını fark ediyor. Yani o kişiye karşı o nefret normalde doğru bir davranış değil Rabbin çocuğu için. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın, bu yaşanmış bir olay. Diz çöküyor ve o katil için dua ediyor bu kadın. Ve dua etmeye başladığı zaman birkaç gün, diyelim bir hafta neyse, dua etmeye başladığı zaman yüreğinde esenlik oluşuyor. Yaptığını yanlışlığını görüyor ve diyor ki ben gideceğim ve o kişiye şunu söyleyeceğim. Ben seni bağışladım. Artık ben senden nefret etmiyorum. Bakın, dikkat edin. Ne zaman yürekte esenlik oluşuyor? Dua edince. Dua edince. Bakın, dua etmeye başlıyor. Bir süre sonra dua onun yüreğinde esenlik olmasını sağlıyor. Ve o esenlikle gidiyor cezaevine. Ve cezaevi yetkilileri diyor ki o normal koğuşta değil, özel bir koğuşta. Çünkü kendisi birkaç aydır ya da birkaç haftadır neyse hasta, ağır bir hasta. Onun için özel bir odaya koyduk onu, hemşire kontrolünde bakılıyor kendisi. Ve tabii kadın illa da ziyaret etmek istediği için söylüyor. Ve gösteriyorlar yerini ve kadın gidiyor, içeriye giriyor, hemşire orada ve de adamın kocası. Adamın karısı, pardon. Adamın karısı da orada. Ve adam tabii o katil şeyi görünce, kadını görünce irkiliyor, tanıyor tabii onu. Çünkü mahkemede orada ifade verirken orada tanışıyorlar. Birden irkiliyor ve kadın müsaade istiyor şeyden, hemşireden ve gidiyor adamın elinden tutuyor ve diyor ki ben sizi artık bağışladım. Sizden nefret etmiyorum. Adam tabii ki ister istemez çok doğal bir şey. Şok geçiriyor. Ve çok etkileniyor. Ondan sonra ve kendisi diyor ki emin olun diyor. Bakın değerli kardeşler. Ben aslında çok duygulandım, bilmiyorum yani. Adam diyor ki birkaç haftadır, yani kadının dua etmeye başladığı dönemde. Aynı dönem içerisinde. Adam diyor ki, ben diyor gözümü kapattığım zaman her zaman kızınızı görüyorum. Ve çok pişmanım. Gözüme uyku girmiyor. Ama beni gelip beni bağışlamanız beni çok teselli ediyor. Niye beni bağışlıyorsunuz? Kadın aslında önce şunu söylüyor adama, diyor ki sen diyor bu içinde bulunduğun çıkmazdan çıkmak, kurtulmak istiyor musun? Bu düşüncelerden özgür olmak istiyor musun diyor. Tabii diyor, özgür olmak istiyorum. Nasıl diyor? Bu mümkün mü? Kadın diyor ki evet mümkün. İsa Mesih aracılığıyla bu mümkün. Ve emin olun orada, bilmiyorum artık bir saat, belki iki saat, belki üç saat orada İsa hakkında tanıklık veriyor. Hem orada hemşire, adamın eşi orada, onlar da çok etkileniyorlar ve tokalaşıp kadın oradan ayrılıp gidiyor. Sonra aradan birkaç hafta geçtikten sonra yine gideyim onu ziyaret edeyim diyor. Ama tabii ki şöyle orayı unuttum, orayı söylemedim. Şimdi tabii birkaç saat konuştuktan sonra adam gözyaşlarıyla orada tövbe edip iman ediyor sevgili kardeşler. Adam iman ediyor. Kadın tabii daha büyük bir coşku, sevinç içerisinde oradan sevinçle ayrılıyor ayrıldığı zaman. Aradan tabii birkaç hafta geçtikten sonra sevgili kardeşler, birkaç hafta geçtikten sonra gidiyor tekrar ziyaret etmeye adamı ve oradaki gardiyan diyor ki 3 gün önce adam öldü. Ve kadın ne diyor biliyor musunuz? Rabbim sana teşekkür ederim ki şu an o da benim kızımla birlikte beraber. Rab ile beraber. Kızı imanlıydı, kendisi imanlı. Rabbin yanında adam iman ediyor ve seviniyor kadın ki Rabbim sana teşekkür ederim ki artık bu da, bu kişi de benim kızımla birlikte senin yanında. Kolay mı değerli kardeşler? Diyebilir miyiz dua hem dua eden kişiyi değiştiriyor hem de dua ettiğin kişiyi değiştiriyor. İster istemez kardeşler olaraktan aramızda yanlış anlaşılmalar oluyor. Ya da kardeşler arasında ya da komşular arasında, iş arkadaşlar arasında ister istemez bir takım sürtüşmeler oluyor. İster istemez bir takım yanlış anlaşılmalar oluyor. Ama değerli kardeşler, size yürekten ve candan söylüyorum. Sen o kişi ya da kişiler için dua etmeye başladığın zaman hem sen değişime uğrayacaksın. Dua ettiğin için, Tanrı ile ilişkiye girdiğin için hem de o kişinin değişimine aracı olmuş olacaksın. Onun için İsa Mesih'in gerçekten o çarmıh üzerinde inim inim inlerken, acılar içerisindeyken ettiği duayı anımsayanınız var mı? İsa'nın orada düşmanları için dua ettiği 23. bölümde, Luka 23. bölümde 34. ayette ne demişti İsa? Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Rabbimizin yüreğinde kendi düşmanları için ne bir kızgınlık vardı ne de bir acılık vardı sevgili kardeşler. Biraz böyle belki düşünmeye çalışın. Rabbimizin bağışlanmasını istediği kişiler kimlerdi? Rab onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedikleri kişiler kimlerdi sevgili kardeşler? Ona kötülük edenler değil mi? Yani İsa'nın, Rabbimizin düşmanları. Neden Rabbimiz böyle bir duayı etmişti? Çünkü çarmıhta olmasının nedeni onlar için ölmekti sevgili kardeşler. Onun için, onlar için böyle bir dua etti. O korkunç şarmıhta onların kurtuluşu için Rabbimiz kendini feda ediyordu. Romalılar 5. bölüme bakınız, 10. ayete. Şöyle diyor. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken diyor. Yani Tanrı'ya düşmanken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştık. Yani onunla barıştıksa diye devam ediyor. Burada önemli olan nokta, biz düşman iken Rabbimiz kendi yaşamını feda etti. Onunla barış içerisinde yaşayalım diye. Hamdolsun ki düşmanları ona o şekilde davranırken Rabbimiz onlar gibi davranmıyor. Hamdolsun. Ben diyorum ki sevgili kardeşler, belki süre geçti biraz. Belki yürek başlarımızı önümüze eğelim. Belki birbirimize karşı olabilir. Belki dediğim gibi iş arkadaşlarıyla ya da çevremizdeki bazı ilişki içerisinde olduğumuz kişilerle bir takım ilişki bozuklukları olabilir. Yaşamlarımızı gözden geçirelim değerli kardeşler. Ve o kişiler için dua edelim. Ve emin olun edeceğiniz dua o kişilerin değişimini sağlayacak. Ben size bir kanıt söyleyeyim mi? Bunun en güzel kanıtını. İsa Mesih orada çarmıhta baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar diye dua ettiği zaman orada bir değişim oldu mu? Oldu. Kutsal kitapta birçok ferisinin de İsa izleyicisi olduğunu görüyoruz. Hatta çok belirgin bir şey var. Bir yüzbaşıyı hakkında okuyoruz. Orada çarmıhın yanında olan bir yüzbaşı nasıl bir ifade kullandı? Gerçekten de bu doğru biriydi dedi. Bu anlayışa nasıl geldi bu yüzbaşı? İsa'nın duası aracılığıyla. İsa düşmanları için dua etti. İşte kanıtı. Yüzbaşı değişime uğradı. Değerli kardeşler. Onun için gelin yaşananları bir tarafa atalım. Bizim yaşamımıza acı veren, bizi kıran, üzen kişiler için bugün birkaç dakikada olsa dua etmeye çalışalım. Dediğim gibi son kez söylüyorum. Edeceğin dua hem seni değiştirecek hem de dua ettiğin kişiyi değiştirecektir. İçinden dua edebilirsin. Kimse bu kişi. Bakın Yeşaya'da bir ayet var. Herkes açsın lütfen. 43. bölüm 18. ve 19. ayetler. Bölüm 43, Yeşaya 43, 18 ve 19. ayetler. Ne diyor? Buldun mu Reşit?
Evet. Olup bitenlerin üzerinde durmayın.
Dur orada. Olup bitenlerin üzerinde durmayın. Evet.
Düşünmeyin eski olayları.
Düşünmeyin eski olayları.
Bakın yeni bir şey yapıyorum.
Evet. Buraya kadar. Olup bitenler üzerinde durmayın. Düşünmeyin eski olayları. Onlar size yarar getirmeyecek. Bırakın, bakın diyor, yeni bir şey yapıyorum. Rab her şeyi yeni yapabilecek yeterliğe sahip. Hamdolsun. Rab her şeyi yeni yapabilecek yeterliğe sahip. Gelin Rabbimiz yüreklerimizi yenilemesine, yüreklerimizi tazelemesine, yüreklerimizin yaralarına şifa vermesine gelin izin verelim bugün. Rab hepimizin yüreğinde büyük bir devrim, büyük bir uyanış başlatsın değerli kardeşler. Ve şu sözlerle sizi baş başa bırakıyorum. Kötülüğe yenilmeyelim, kötülüğü gelin dua ile yenelim. Kötülüğe yenilmeyelim ama gelin kötülüğü dua ile yenelim. Eğelim başlarımızı, Rab aramızdadır. Rab yüreklerimizi biliyor, içimizde bulunan acıları da biliyor, kırıklıkları da biliyor, hepsini biliyor ve görüyor. İçimizden dua edelim, yine Sami her zamanki gibi kapatır. Ama bir iki dakika, 30 saniyeden biraz daha fazla olsun. Rab yürekleri biliyor, eğelim yüreklerimizi.